Ayrım 13.
Aslında Osmanlı Devleti 17. yüzyılı savaşlara ve zaman zaman girilen buhranlara rağmen klasik mali sistemi ve örgütleriyle atlatabilmiştir. Fakat 2. Viyana kuşatmasını izleyen uzun savaş yıllarında gerek Osmanlı mali sistemi gerekse idare büyük değişmeler geçirmiştir. Girilen bunalımın yeni örgütlenme ve sistemde önemli değişiklikleri gerektirdiği görülmektedir. Bu nedenle 18. yüzyıl Osmanlı maliyesi bir tür merkezileşmeye, yani gelir ve giderleri önceden bilmek ve gerekli ayarlamaları yapabilmek için yeni kurumlar geliştirme yoluna gitti. Timar toprakları önemli ölçüde mukataaya verildi. İhale sistemi diyebileceğimiz bu yöntemle hazine gelirleri teminat altına alınmak isteniyordu. Aynı şekilde bu yüzyılın önemli bir mali kurumu olan Malikane Divanı sistemi yaygınlaşıyordu. Bu dönemde yerel güçlerin iktidarı güçlendiği gibi öte yandan merkezileşen bürokrasi nakitle maaş ödeme sistemini eski oranla yaygınlaştırmaya başladı. Bunalım yıllarında bir tür iç borçlanma demek olan esham sistemi, yani mukataaların yıllık gelirlerinin paylar halinde satışı uygulamasına da geçildi. Bütün bu tedbirler mali bürokrasinin hacmini büyüttü, işlemleri çoğalttı. 18. yüzyıl boyunca tarımda ve manufaktürde atılım yapamayan imparatorlukta bu gibi yeni mali tedbir ve uygulamaların ömrü uzun olamıyordu. Ama Osmanlı maliyesi de merkezileşme ve kadrolaşma yolunda geri dönülmez adımlar atıyordu. Özellikle 3. Selim'in askeri reformları döneminde maliyede yeni vergiler, yeni kayıt sistemleri ve yeni bir bürokrasinin doğuşu gözlemleniyordu. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra yeni vergiler ve cizye gibi kaynaklara yapılan yeni zamlarla aslında Osmanlı mali sistemi tanzimat döneminin eşiğine gelmişti. Dipnot: 18. yüzyıl mali tarihi üzerinde son zamanlarda yapılan en etraflı araştırma Yavuz Cezar Osmanlı Maliyesi'ne Bunalım ve Değişim Dönemi, Alan Yayınları İstanbul 1986. Tanzimat fermanında mali bunalım ve reform ihtiyacının açıkça ifade edildiği görülmektedir. Tanzimat reformları maliye idaresinde merkeziyetçiliği yeterince yerleştiremedi ve modern bir mali sistem ve yapıyı getiremedi. Eski yapının büyük ölçüde devam etmesi dolayısıyla fermanda öngörülen mali ıslahatı gerçekleştiremedi. İltizam sisteminin kaldırılamayışı tanzimatçıların başarılı bir mali yapı kuramadıklarını gösterir. Gerçi iltizam sisteminin uygulanmasında bir değişiklik yapıldı. İltizam eskisi gibi valilere ve taşra yöneticilerine verilmiyordu. Memurlar her yerde maaşa bağlanmıştı. Ancak vergi kaynaklarının tespitinde hiçbir yenilik yoktu. Açıktır ki Düyun-u Umumiye kuruluncaya kadar Osmanlı yönetimi vergi kaynaklarını ne gerçek miktarıyla tespit edebilmiş ne de vergiyi düzenli toplayabilmiştir. Ahşar mültezimleri devletle tebaa arasında keyfi aracılıklarını sürdürmüşlerdir. Etkili ve hızlı bir vergilendirme ve vergi toplama becerisini ancak yabancı alacaklarının temsilcisi olan Düyun-u Umumiye el koyduğu alanlarda gerçekleştiriyordu. Tanzimatçılar iltizamı kaldırmak istediler ve kaldıramadılar. Bu gerçeği biliyoruz ve çok tekrarlıyoruz. Tanzimat fermanı ilan edildiği an aslında ülkede bir maliye nezareti yoktu. Maliye Nazırı ünvanını taşıyan halen klasik dönemin baş defterdarıydı. Sadece merkezi hükümete aktarılan gelirleri ve yapılan masrafları bilen, fakat imparatorluğun dört bir tarafına toplanan vergileri, alınan resimleri ve yapılan masrafları denetlemesi ve bilmesi adet olmayan bir ofisin başı. Ülke çapında bütün giderleri denetleyen bir kurum, yani Divan-ı Muhasebat, ancak 1879'da tam anlamıyla kurulabilmiştir. 1863'e kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda düzgün ve sistemli bir bütçe yoktu. Dipnot: A. Dövvelay, Türkiye Maliye Tarihi, Maliye Bakanlığı Yayınları, Ankara 1978, sayfa 26-27 ve 104-105. Osmanlı maliyesine ciddi muhasebe teknikleri maalesef gelirlere alacaklı olarak el atan yabancı bir organın, Düyun-u Umumiye'nin etkisiyle girmiştir. Pazara açılmamış kırsal bir üretimin ve denetlenmesi zor küçük sinayi üretimin yaygın olduğu bir ekonomik sistemde yeteneksiz maliye kadrolarıyla iltizamın kaldırılması olanaksızdı. Avrupa devletlerinde 19. ve hatta 18. yüzyılın gerisinde kalan modern maliyeye bir geçiş dönemi sayılan iltizam sistemi, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin gelir ve gider düzenlemesini sağlayabilecek en uygun mali sistem olarak kaldı. 19. yüzyıl Osmanlı maliyesinin bu alanda yaptığı tek olumlu değişiklik, iltizam yoluyla zenginleşip taşrada devlet otoritesine baş kaldıracak güçlü yöneticilerin varlığına son verilmesidir. Tanzimattan evvel sancak paşaları veya güçlü ayanlar, müteselimler vergi gelirlerinin ihalesi demek olan iltizamı ellerine geçirmişti. Arttırmalar İstanbul'da defterdarın önünde yapılırdı ama vergi gelirleri açık arttırmaya çıkarılan sancağın müteselim veya paşasının verdiği meblağı arttıracak hiçbir mültezim çıkmazdı. Çünkü mültezimin vergiyi toplamak için sancak yöneticisinin askerlerine ihtiyacı vardı. Çok kere paşa iltizamı bölgedeki başka mültezimlere devrederdi. Soyulan köylerden elde edilen gelirle taşra yöneticileri eyaletlerde güçlenmiş bağımsız otorite kurmaya başlamışlardı. Tanzimat yönetimi iltizam işlerini valilere ve diğer yöneticilere yasakladı. Ayrıca iltizama konu olan kalem ve miktarları sınırlayarak mültezim zümresinin gücünü azalttı. Bunun sonucu olarak aşar mültezimi denen küçük oburlar toplumsal hayata girdi. Devletin karşısında güçlenen ve siyasal erki elde eden paşalar ve ayanlar zümresi ortadan kalkmıştı. Ama aracılık yapan ve köylüyü ezen görgüsüz ve aç bir taşra mütegallibesi türedi. Bunun kültürel hayatta da olumsuz etkileri oldu. Kısacası tanzimattan sonra iltizam sisteminin düzenlenmesi köylülerin hayatında bir değişiklik yaratmamış ancak mali merkeziyetçiliğe doğru bir adım atılmıştır. Para sistemindeki yarı başarılı düzenlemeler de bu bütün içinde değerlendirilmelidir. Tanzimat dönemi sıkıntılı bir iç savaşta açılmıştı. Mehmet Ali Paşa olayının yarattığı mali sıkıntı eski devirdeki gibi paranın ayarını düşürmekle yani tahşişle çözümlenecek gibi değildi. Zaten 2. Mahmut döneminde tahşiş yolu son haddine kadar kullanılmıştı. Bu nedenle hükümet ilk defadır ki çağdaş Avrupa para sistemini taklit ederek banknot çıkardı. Kaime-i Nakdiye-i Mutebere denen bu para banknot olmaktan çok faizli bir borç senediydi ve basılı olmayıp el yazılı ve mühürlüydü. Dış ticari ilişkilerde ve ödemelerde ise gösterilen karşılık yeterli bulunmadığından geçerli değildi. Ancak banknot dolaşım hızı ölçüsünde gerçek para miktarı üzerinde çoğaltan etkide bulunur. Oysa Osmanlı ülkesinde ticaretin gelişmemişliğinden dolayı paranın ödemelerde kullanılmaktan çok bir değer olarak saklanıldığı biliniyor. Taklitleri de çoğaldığından bu kaime kısa zamanda gözden düştü. Her şeye rağmen dış ticari ilişkilerin arttığı bu dönemde piyasada dolaşan değeri farklı ve ayarı bozuk paralar beynelmiler ödemelerde sorun yaratıyordu. Bu nedenle 1844 Ocak ayında usul-i cedide üzere taksimi ayar kararnamesi çıkarıldı ve standart bir ayar üzere kenarı kırpılamaz sikkeler tedavüle çıktı. Dipnot, Tekeli İlkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara 1981, sayfa 53-58. H.A. Şam'da bizde ilk kağıt paralar 1, İstanbul Ticaret, 22 Nisan 1966, Duvelay, adı geçen eser, sayfa 69-72. 100 Osmanlı kuruşu bir mecidiye altını olarak hesaplanıyordu ve altın para bundan böyle sadece İstanbul'da Darphane-i Amire'de basılacaktı. Böylece Osmanlı tarihinde ilk defadır ki devletin itibarı demek olan sikke standart bir ayar ve değerle ülkenin her tarafında dolaşıma sokulmak isteniyor ve merkezi bir darphanede basılıyordu. O vakte kadar vilayetlerde de darphaneler vardı ve değişik ayarlarda sikkelerin tedavül değeri bölgeden bölgeye değişiyordu. Kalpazanlık veya sikkelerin kenarını kırpmak önlenemeyen olaylardı. 16. yüzyıldan beri hemen hemen her adaletname ve fermanda önleyici tedbirlerin alınması boşuna emrediliyordu. Dipnot, İnalcık Adaletnameler 1595 Adaletnamesi, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, Ankara 1977, sayı 3-4, sayfa 110. Bununla birlikte standart sikkenin piyasada birdenbire tek ödeme aracı olduğu düşünülmemelidir. Osmanlı ülkelerinde çeşitli yabancı sikkeler de dolaşmaktaydı. Örneğin Trablus, Garp, Doğu Akdeniz, Hicaz gibi uzak vilayetlerde ödemeler yabancı paralarla yapılıyordu. Ticaretin artmasıyla ağırlık ölçülerinde arazi ölçüsünde de bir standartlaşmaya gidilmek istendi. 1869'da okkanın standart milli ağırlık ölçüsü olarak tarifi yapıldı. Dipnot, Nancy Pale, Ottoman Okkawaits, Belleten, 161, sayfa 16-17. Ancak bu konuda yaygın bir başarı gösterildiği söylenemez. Mamafi arazi ölçümü 19. yüzyıl merkeziyetçi devletlerinin bazılarında bile standartlaşmadı. Örneğin Çarlık Rusyası 1877'de Kars'ı işgal ve ilhak ettikten sonra yerli arazi ölçümünü, ağırlık birimlerini ve hatta dolaşımdaki Osmanlı parasını kendi resmi ölçüleri ve parasının yanı başında kullanıma bırakmıştı. Dipnot, Ortaylı, Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 9, İstanbul 1978, sayfa 346-347. Osmanlı modernleşmesinin getirdiği yapısal bir özellik asker ve sivil bürokrasinin ayrımıdır. Klasik dönemde yöneticilerin askeri ve mülki gücü bir elde tuttuğunu, daha doğrusu ilmiyenin ve destek grup olan kalemiyenin dışında sorumlu yöneticilerin askerlerden olduğunu biliyoruz. 18. yüzyılla birlikte kalemiye sınıfından gelen yöneticiler yüksek makamları ele geçirmeye başladı. Bunun nedeni ülkenin ve dış dünyanın koşullarının değişmesiydi. Nihayet tanzimat reformları askeriye ve mülkiye silkinden yetişen yöneticilerin ayrı ayrı erki elde tutmalarıyla sonuçlandı. Üstelik rütbeler paralel olarak düzenlenmiş, mülkiye sınıfındaki vezaretin karşılığı askeriyede müşirliğe eşit olup hiyerarşinin katmanları arasında paralellik sağlanmıştı. Aynı paralellik ilmiye sınıfının rütbeleri içinde söz konusuydu. Ayrı eğitimden ve pratikten geçmelerine rağmen sivil ve asker aydınların aynı kültür çevresinin insanları olarak kaldığını belirtmek gerekir. Belli asker aydınlar diğerlerine göre daha fazla bir coğrafi hareketlilik içindeydiler. Ama dünyaya bakışlarını sağlayan eğitim farklı değildi ve bu iki grup birbirine kapalı da değildi. Osmanlı askeri reformları Batı biliminin eğitim yönteminin eğitimde yerleşmesini sağladı. Bu noktayı biraz daha açmak gerekir. Batı bilimi zevki, düşüncesi tümüyle askeri reform sayesinde gelmiş değildir. Hatta bu alanda öncülük askerlerin değil sivil bürokrasinin ve medrese mensuplarınındır. 19. yüzyıl başlarında Batı bilimini Türkiye'ye getirenlerin ve bu alanda kurumsal bir örgütlenmeye gitmek isteyenlerin en başına gelen Şanizade Ataullah Efendi'dir. Gene Ketüdazade Arif Efendi ve medrese ile bağı kopuk olmakla beraber İshak Efendi de bu tip aydınlardandı. Şanizade konağındaki seminer tipi toplantılar yüzünden diğer medreselilerin hışmına uğrayıp bektaşilikle ve fesat tertiplemekle suçlanıp İstanbul'dan sürülmüştü. Buna rağmen ordunun modernleşmesi gibi acil bir faaliyet askeri okulların kurulmasını ve kınanan Batı biliminin resmen programlaşıp eğitiminin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Batı müziği dahi önceden var olduğu ve bazı çevrelerde dinlendiği halde Türkiye'de bu musikinin öğrenimi Mızıkayı Hümayun sayesinde kurumlaşmıştır. Nitekim askeri cerrah yetiştirmek için kurulan tıbbiye Şubat 1827'de açıldı ve Türkiye'de tıbbın ilerlemesi bu kuruluş sayesinde mümkün olacaktır. Aynı şekilde 1849'da Harbiye'nin bir şubesi olarak kurulan Baytar Mektebi de bu dalın gelişmesinde erken bir atılım sayılmalıdır. Modern orduya subay yetiştirmek amacıyla kurulan Harbiye Mektebi 1835'te eğitime başlamış gibiydi. Dipnot: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrat Har, No 2161, 9 Recep 1264, Paris'teki 6 tane Mektebi Harbiye Şakir Nalan'a dair İrat Dah No 11471, Prusyalı muallimlerin maaşına dair ve İrat Meç Vala No 4671, Mektebi Bahriye'deki Fransız muallimlerinin maaşları. Ancak ne sınıf geçme sistemi ne de programlar ve gelen öğrencilerin niteliği bir düzenlilik gösteriyordu. 1845'te Mektebi Harbiye yeniden düzenlendi ve Avrupa'dan Prusya ve Fransa öğretmenler getirildi. Ayrıca sınıf geçme sistemi ve programlarının yeniden düzenlenmesi yanında askeri eğitim geniş bir hiyerarşiye bağlandı. Yani İdadi, Harbiye ve Erkan-ı Harp Mektebi düzeni kuruldu. İleride bu hiyerarşinin en alt basamağı olarak rüştiyeler de açıldı. 19. yüzyıl sonunda yabancı diller, matematik, coğrafya gibi konularda askeri mektepler en seçkin eğitimi veriyordu. Özellikle 1849'da Macar ve Polonyalı subayların imparatorluğa ilticasıyla ordunun eğitimi için yeni kadrolar da kazanılmış oldu. Mamafih Arbiye'ye yabancı öğretmenler getirtildiği gibi Avrupa'ya öğrenci de gönderiliyordu. 1843 teşkilatına göre imparatorluk İstanbul, Makedonya, Bosna, Merkez Manastır olmak üzere Rumeli'de 3 ve Doğu Anadolu, Suriye ve Irak'ta 3 olmak üzere başlarında birer müşirin yani vezir rütbeli mareşal komuta ettiği 6 ordu mıntıkasına ayrıldı. Sonuncu ordu Bağdat'ta 1848'de kurulmuştu. 1877 savaşından sonra Yemen'de de bir 7. ordu kuruldu. İstanbul, Edirne, Selanik, Erzincan, Şam, Bağdat, Sana ordu merkezleriydi. Genellikle Osmanlı taşrasında sivil bürokrasinin üyeleriyle subaylar fikri bir kaynaşma içindeydi. Bu nedenle bir müddet sonra aralarından çıkan radikal bir zümre Rumeli'nin ve Arabistan'ın ordu merkezlerinde ülkenin geleceğini birlikte planlamaya başladılar. Vilayeti yöneten üst kademedeki mülki amirler yani valiler, mutasarrıflar ve ordu komutanları arasında ise her zaman aynı beraberliğin olduğu söylenemezdi. Özellikle güvenliğe ilişkin sorunlarda valiler sık sık ordu komutanları ile yetki çatışması içindeydiler. Bizzat Mithat Paşa'nın Suriye valiliği sırasında ordu komutanı ile güvenlik konularında destek görememekten dolayı çatıştığı biliniyor. Dipnot: Najib Saliba, The Achievements of Mithat Paşa as Governor of Syria. İcmes 9, Taksim 1978, sayfa 312. Sivil bürokrasi ile zabıtanın aralarında toplumsal köken bakımından fark olduğu söylenemezdi. Ama askeri eğitimin rüştiyeden başlayarak belirli bir disipline devamı ve kapalı hiyerarşi orduyu sivil bürokrasiden ayıran bir etkendi. Buna rağmen Tanzimat dönemi Osmanlı eğitimi sivil bürokrasinin de geniş biçimde burs sistemiyle yetiştirilmesini sağladığından, bürokrasinin sivil ve asker kanadı arasında devletin ve toplumun kurumlarına bakış yönünden bir fark yoktu. Ancak askerlik sivil bürokrasinin tersine son zamanlara kadar temelde Müslümanların girdiği bir meslekti. Mamafih Bahriye'de bir kısım neferlerin Hristiyan olduğu anlaşılıyor. Dipnot: Başbakanlık Osmanlı Arşivi İrad Meç Vala No 2601 14 Muh 1264 Taksim 22 Aralık 1848 Kıbrıs Ceziresinden Tersane-i Amire için alınan Hristiyan Nefaret İrad Dah No 8997 14 Recep 1264 20 Mart 1848 Donanma-i Hümayun Selanik Canibinde bulunduğu halde bazı yortu günlerinde karaya çıkarılan Hristiyan Nefaret. Ordunun 18. yüzyılda hem dini hem de etnik yönden homojenliğine özen gösterilmiş olmalıdır. 1852 yılına ait bir sultani irade, Arabistan ordusundaki askerler arasında Türk uşağının yani çocuklarının azalmakta olduğunu, bu nedenle sair ordulardan Türk nefer naklini emretmektedir. Dipnot: Başbakanlık Osmanlı Arşiv İrad de Dah No 16001 Sene 1268 Hicri 1852 Bunun gibi Arabistan ordusunun tamamen Arap neferden oluşmasının mahzuruna binaen diğer ordulardan Türk neferin oralara sevki İrad Dah No 14404 21 Şevval 1267 19 Ağustos 1851 tarihli irade. Galiba 19. yüzyıl ortalarında askeri sınıfı mülkiye sınıfından ayıran önemli bir özellik de buydu. Bürokrasinin gerçekten Osmanlılığı ve etnik renkliliği yanında ordu, imparatorluğun temel birimi olarak görünen Türk unsura dayanmaya başlamıştı. Bab-ı Ali bürokrasisinin kontrolü dışında kalan diğer grup ilmiye sınıfıydı. Tanzimat yönetiminin toplum hayatının önemlice kısmına layık bir hukuki mevzuatla düzenleyip nizami dediğimiz karma mahkemelerin de kurulmasıyla şer'i mahkemelerin yetki ve görev alanı daraldı. Genel olarak yönetimde ve kültür hayatında medrese dışı layık eğitimden gelenlerin ağırlığı artıyordu. İlmiye sınıfı Osmanlı modernleşmesiyle nüfuzunu kaybetmekteydi. Bununla beraber medreseliler Osmanlı tarihi boyunca en önemli iç düzenlemeyi de bu dönemde de gerçekleştirdiler. Tanzimat döneminde kurulan okullarda Medrese-tül Kuzat yani Kadılar Medresesi imparatorluğun son günlerine kadar sadece şer'i değil nizami mahkemeler nezdinde de iş görebilecek hukukçuları yetiştirdi. İlmiye'nin bünyesinden Babali bürokrasisine Ahmet Cevdet Paşa gibi geçiş yapanlar olduğu gibi bu dönem içinde Osmanlı medreselileri arasında ciddi dil ve tarih tetkiklerine yönelenler de oldu. İlmiye sınıfı gerilediğinin farkındaydı. Laik bürokrasiyle bir yaşam savaşı ve rekabet içindeydi. Nitekim bu durum Türkiye'nin bilim ve kültür hayatında görülmektedir. Bab-ı Meşihat eski merkeziyetçi yapısını muhafaza ettiği ve ilmiye sınıfı imtiyazlarını koruduğu halde ilmiyenin toplumdaki refah ve statü payı da geriledi. Tanzimat yönetimi tekke ile medreseyi barıştırmak, bir araya getirmek ve bu suretle tarikatlar üzerinde kontrol kurmak istiyordu. Bu nedenle 2. Mahmud kanlı Bektaşi takibinden sonra İstanbul'da 3 yıl dışında bütün Bektaşi tekkelerini kapattı. Rumeli ve Girit'teki bazıları dışında Taşlı'da da aynı işlem tekrarlandı ve tarikatlar üzerindeki kontrol görevi için Nakşibendiler ve Mevleviler tercih edildi. Bektaşiler ya gizlendi ya da Mevlevilik gibi tarikatlar içinde sözde yer aldılar. Bu dönemde Hacı Bektaş'taki dergah bile bir Nakşibendi şeyhin yönetimine verildi. Tarikatların tek çatı altında kontrolü için 1866'da Şeyhülislamlığa bağlı olarak medrese uleması ve tarikat şeyhlerinden oluşan bir meclis-i meşayih kuruldu. Dipnot: Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikat Tanzimat'tan Cumhuriyeti Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul 1985, sayfa 985-986. Bu meclis İstanbul ve Taşla'daki tekkeleri belirli bir hiyerarşiye bağlayarak mensuplarını devlet gözetiminde tutmak amacındaydı. Amaç gerçekleşemedi. Öte yandan aydın bürokrasinin ve Osmanlı aydınlarının bir kesimi Bektaşilik ve Melamilik gibi tarikatlara sempati beslerken, önemli bir kesimi de medresenin yanında tekkelere karşı giderek hücumlarını arttırdılar. Ve bu kavga 1925'te tarikatların ve tekkelerin lağvına kadar sürdü. Tanzimat bürokrasisi her vesileyle tarikatların nüfuzunu olumlu ve olumsuz tedbirlerle sınırlamak amacındaydı. Kırım Savaşı sırasında gönüllü toplamak için cihat bayrağı açan nüfuzlu bir Rufai şeyhinin Abdülkadir, bu hareketi zaptiye nazırı ve seraskerlikçe önlendiği gibi öte yandan tekkelere gıda yardımıyla şeyhlere ve müritlere maaş bağlama ve bürokrasinin güvendiği kimselerin şeyh postuna geçmelerini destekleme gibi işlemlerle bu amaca ulaşılmak isteniyordu. Dipnot: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrat Dahno 17.634, 15 Muh 1270, 18 Ekim 1853. İrat Dahno 18.623, 1854'te Üsküdar'da Bandırmalızade dergâhı post işinliğine tayin için ölen şeyhin oğlu Fahrettin Bey'in tam maaşta tekaüttüğü hakkında. İrat Mecvala No 5733, 16 Muh 1267, 21 Kasım 1850. Göksu taraflarında türeyen Mustafa tam bir şarlatan şeyhin teedibi. İrat Mecvala No 11131, Valide Sultan'ın tekkelerine yardımı. İrat Mecvala No 12801, 29 Şaban 1270, 27 Mayıs 1854. Selanik Mevlevi Hanesi neyzenlerine ve aşçılarına maaş. Tarikatların içine Babali'nin veya sarayın yakın bulup onurlandırdıkları hangileriydi gibi bir sorunun cevabı her zaman için zamana ve zemine göre bir seçim yapıldığıdır. Aslında medrese mensupları da tarikat ehli de birinci büyük savaşa kadar toplumsal hayattaki ağırlıklarını ve görece bağımsızlıklarını koruyabilmişlerdir. Osmanlı modernleşmesi medreseyi ve tekkeyi tüm gayretine rağmen hükümetin tam kontrolü altına alamamış hayat alanlarını daraltmayı tercih etmiştir. Kuşkusuz bürokrasinin merkeziyetçi bir modeli kurması sadece bir politik tercih değildir. Merkeziyetçilik uygarlık tarihinde aslında bürokrasinin başardığı en önemli devrimlerden biri sayılmalıdır. 18. yüzyıl Avrupa'sında bürokrasinin merkeziyetçi bir sistem içinde örgütlenmesi uzmanlaşmayla birlikte yürüdü ve o sayede mümkün oldu. Bugünkü bakanlıkların karşılığı olarak kurulan ofisler veya kurullar veya divanlar önemli ölçüde uzman kadroların yer aldığı yerlerdi ve bu gelişme merkeziyetçi modelin her ülkedeki genel bir uygulamasıydı. Royal Courts veya Büyük Petro'nun kurduğu kollejyumlar Osmanlı yönetim reformları sırasında kurulan meclislerle bir görev ve bünye paralelliği içindedir.